Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İrfan Mektebi programında altın silsile olarak ifade edilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayıp günümüze kadar manevi yolculuğu, manevi seyri sülükü yürüten, irşatlarıyla, ilimleriyle, önderlikleriyle ümmetin gerçekten bağrına bastığı bu güzel şahsiyetleri anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü sohbetimiz yine İmam Rabbani Kattesallahu Sirra Hazretleri üzerine. 1564-1624 yılları arasında 60 senelik bir ömre gerçekten İslam'ı şeriat mihverine oturtmak şeklinde anlayan farklı anlayışları böylece şeriatın ana çizgisine çeken müceddit bir Allah dostu İmam Rabbani Hazretleri. Belki bunu aziz dinleyenlerim programımızı ilk defa dinleyen insanları göz önüne alarak sık sık tekrarlamak durumunda kalıyoruz. Yüce Rabbimiz bazı kullarına gerçekten böyle asırları mihverine oturan, ana yörüngesine oturtan insanlar lütfediyor. Onlara müceddidler deniyor. Böyle 100 yılda, bazen 1000 yılda gelip gerçekten o sapmalara karşı, sapkınlıklara karşı ana çizgiyi ümmetin önüne koyan din budur diyen insanlar oluyor. Bunlara işte müceddidler, yani dini mihverine çeken, ana omurgasına oturtan ve bir takım sapık cereyanlara karşı ümmeti ikaz eden, uyaran insanlar olarak ifade edilen müceddit, yenileyici şahsiyetler. İmam Rabbani Hazretleri de Müceddide Elfisani, yani hicri olarak 2. 1000 yılın yenileyicisi olarak ifade edilen bir zat. Geçmiş sohbetlerimizde Hazretin kısaca hayatından bahsetmiştik. Sultanlarla münasebetinden bahsetmiştik. Bu İmam-ı Rabbani ile ilgili 3. sohbetimiz. Bugünse ana konu olan Hazretin her şeyden evvel şeriata ittiba başlığını taşıyan hassasiyetini inşallah konuşmuş olacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Altın Silsile isimli eserinde bu konu çok güzel bir şekilde ifade edilmiş. Gerçekten Hazretin sözlerinden seçmeler suretiyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin nasıl bir tasavvufi anlayış içinde olduğu, şeriattan Esad Erbil Hazretleri'nin tabiriyle kıl ucu kadar bir fedakarlık yapmadığı ve Müslüman demek, şeriat erbabı insan demek olduğu Hazretin sözleriyle tespit edilmiş. Daha çok da bugün muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Altın Silsile adlı eserinden Hazretin bazı beyanlarını ve bu arada da muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Hazretlerinin tespitlerini inşallah siz dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Gerçekten Müslümanların hayatına pek çok bid'at ve hurafelerin girdiğini büyük bir ızdırapla müşahede eden İmam-ı Rabbani, Allah'ın hükümlerinin tekrar hayata geçirilmesi için büyük gayretler ortaya koyuyor. Şöyle topluma bir bakıyor. Bu toplumda hakim olan zihniyet, İslam'ın ana çizgileri, Kur'an çizgisi, sünnet çizgisi, amel çizgisi, ihlas çizgisi değil, daha böyle ayağı yere basmayan ve ondan sonra bir takım mükaşefelere, inhamlara bağlanan, hatta bir takım hurafelere doğru giden bir anlayış var. İşte bu anlayışa karşı da ciddi bir gayret ortaya koyup İslam'ın ana omurgası olan şeriat-ı garra-i ahmediye dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği ilim, yaşadığı amel ve kendisinde tezahür eden o ihlasın bu ümmete anlatılması gerekir diye düşünüyor İmam Rabbani Hazretleri ve şöyle buyuruyorlar: aslında şeriat dediğimiz şey 3 kısımdır. Bir ara şeriat kelimesi adeta sakıncalı bir kelime gibiydi. Yani şeriat halbuki İşte büyüklerin söylediğiyle ilimdir, ameldir ve ihlastır diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İlimdir, akaid ve fıkıh ilmidir. Yani akideyi bilmek durumundadır insan. Neye nasıl inanacağını bilmek durumundadır. Fıkıhtır. Hayatın neresinde bulunuyorsa o bulunduğu alanla ilgili ve bir de ubudiyetin gerektirdiği ibadetlerle ilgili, özel ibadetlerle ilgili ahkamın, hükümlerin bilinmesidir fıkıh. Hatta fıkıh şöyle tarif ederler. Fıkıh kişinin lehine ve aleyhine olan hususları bilmesidir. Neyi nasıl yaparsam lehimedir? Aile hayatında neyi nasıl yapmalıyım? Ticari hayatta neyi nasıl yapmalıyım? Hangisi lehimedir? Hangi aleyhimedir? Veya namazımda, orucumda, zekatımda neyi yaparsam lehime bir not yazılır, neyi yapmazsam aleyhime bir not yazılır. Bu kadar basit bir tarif. Kişinin lehine ve aleyhine olan hususları şer'i olarak bilmesine fıkıh denir ve fıkıh ilmi farz bir ilimdir herkese. Durumuna göre farz bir ilimdir. Onun için de İmam Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki şeriat önce ilimdir. Yani insan akaidini tasih edecek. Hayatında Allah'ın kendisiyle ilgili murad-ı ilahisiyle ilgili bilmesi gerekeni önce bilecek. Alışveriş yapacaksa alışverişle ilgili ahkamı bilecek. Evlenecekse evlilikle ilgili ahkamı bilecek. Evliliği yürümüyor, boşanmak mecburiyetine kaldıysa boşanmakla ilgili hükümleri bilecek. Borç aldıysa onunla ilgili hükümleri bilecek. Yeryüzünde yürüyorsa nasıl yürüyeceğini bilecek ki Kur'an-ı Kerim bize yürüyüşümüzü bile tarif ediyor yeryüzünde. Daha sonra da bildikleriyle amel etmek ve sonra da ihlas dediğimiz her şeyi Allah'ın rızasına uygun olarak yapabilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hal ve davranışlarını büyük bir aşkla benimseyerek yerine getirebilmek dediğimiz o gönül terbiyesi ki ona farklı tabirlerle tarifler yapılıyor. İhlasa ihsan deniyor, züht deniyor, takva deniyor ama daha genel adıyla da tasavvuf deniyor. Öyleyse İmam Rabbani Hazretlerine göre şeriat ilimdir, ameldir ve ihlastır, yani tasavvuftur. Bu üçü gerçekleşmeden de şeriat kamil manada tahakkuk etmemiş olur. Şeriat ne zaman yaşanırsa da işte o zaman bütün dünyevi ve uhrevi saadetlerin üzerinde olan Cenab-ı Hakk'ın rızası kazanılmış olur. Yani şeriat bu üç unsuruyla yaşanırsa, ilim veçesiyle, amel veçesiyle ve takva boyutuyla, ihsan boyutuyla yaşandığı zamanda tam manasıyla yaşanırsa o zaman da Hakk'ın rızası elde edilir ki Kur'an ifadesiyle o da Allah'ın rızası en büyüktür Tevbe suresinde. Demek ki kulun gayesi de Hakk'ın rızasına ulaşmak olmalıdır aziz dinleyenlerim bu tarife göre. Ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ifadesiyle de şeriatın ötesinde ihtiyaç duyacağımız başka bir gaye yoktur. Nedir o gaye? Şeriatın gayesi Hakk'ın rızasını elde etmektir. Hakk'ın rızasının ötesinde de kul için daha ötede bir gaye yoktur. Tabii bu esnada yine İmam-ı Rabbani Hazretleri insanın seyri sülük dediğimiz o manevi yürüyüşünde mazhar olduğu bir takım hallerden, manevi hallerden bahseder ve bu hallerin de aslında şeriata uygun olmak kaydıyla bir değerinin olduğunu ve esas gayenin bunlar olmadığını ifade eder ve şöyle buyururlar. Seyri sülük esnasında sofilere verilen haller, ilhamlar, manevi ilim ve marifetler asıl ve maksat değildir. Yani seyri sülükün gayesi bir takım ilhamlara, manevi ilimlere ulaşmak değildir. Bilakis onlar tarikat çocuklarının terbiye edildiği vehimler ve hayallerdir. Bütün bunlardan geçip sülük ve cezbe makamlarının nihayeti olan rıza makamına, Hakk'ın razılığına ulaşmak gerekir. Çünkü tarikat ve hakikat menzillerini aşmanın gayesi rıza makamına ulaşmak için lazım olan ihlasın tahsilinden başka bir şey değildir. Bütün gaye ihlası yakalayabilmek, Cenab-ı Hakk'ın o bizim ihlasa erdirilmiş kullarındandır çerçevesine girebilmek. İnsan için ilim zaruridir diyor Rabbani Hazretleri. Fakat ilmin kulu takvaya, yani Allah korkusuna erdirmesi ve marifetullah'a götürmesi lazımdır. Zira ayet-i kerimede kulları içinde ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkarlar buyuruluyor. Ve bu arada da Zünnü Mısri Hazretleri'nin bir sözü naklediliyor. Buyuruyorlar ki Büyük Sofi Zünnü Mısri, bütün insanlar aslında manen ölüdürler. Ya alimler bundan müstesnadır. İlim olmazsa insanda, bilmesi gereken, üzerine farz olan bilgiyi taşımıyorsa, öğrenmemişse, zahiren yaşıyor olsa da manen ölüdür. Onun için böyle bir sözle başlıyor Zünnü Mısri Hazretleri. Bütün insanlar ölüdür, alimler bundan müstesna. Bütün alimler de uykudadır. İlmiyle amil olanlar bunların dışında. Tek başına ilim de insanı kurtarmaz. Dolayısıyla ilmiyle amel etmiyorsa o zaman da insan uyku halindedir. İlmiyle amel edenlerin de aldanma ihtimali vardır. Ancak ihlaslılar müstesna. İhlas da neydi? İhlas da her şeyi Allah'ın rızasını tahsil için yapabilmek. Tek gaye Hakk'ın benden razı olması. Onun için de gerçekten tasavvufi terbiye burada çok önemli. İnsan sadaka verir aziz dinleyenlerim. Ama sadaka verdiğinin başına kakar. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, arkasından eziyet gelen bir söz, bir başa kakmadansa tatlı bir söz daha hayırlıdır. İnsana bir şey verip de onu minnet altında bırakmaktansa, ona yüzün gülsün, bir tatlı sözünü söyle, o Allah katında daha makbuldür. Çünkü tatlı söz insanın onore eden bir şeydir. İnsanın gururunu kıran bir şey değildir. Ama başa kalkarak verdiğin bir sadaka insanı bir başka şekilde görmektir. İnsanın onurunu rencide eden bir husustur. Onun için de Cenab-ı Hak yarattığı kulunun onuruna da sahip çıkıyor. Bu bakımdan da işte bütün amellerde Allah'ın razı olduğu şekli kazanabilmek. Hem manasıyla hem şekliyle Hakk'ın rızasını gaye haline getirebilmek. İşte tasavvufta netice bu şekilde tarif edilmiş oluyor. Ve buyuruyor ki Rabbani Hazretleri, hasılı ilim, amel ve ihlas bunlar birbirlerini tamamlayan unsurlardır. İlim basamağı, amel basamağı ve ihlas basamağı. Ve Hazret, şeriatla tasavvufun birbirinden farklı olmadığını anlatmak için de kendisinden birkaç asır önce geçen Bahauddin Nakşibend Hazretlerinin şu sözünü nakleder. Bahauddin Nakşibend Hazretleri buyururlar ki, seyri sülükten maksat da icmali, yani özet olan bilgiyi tafsilatlı hale getirmek, delil ile bilineni bizzat yaşayarak bilmektir. Delillerle bileneni bizzat yaşayarak bilmektir. Keşif yoluyla bilmektir diyor ki, buradan da maksat insanın bilgiyi halis bir amel haline dönüştürebilmesi. Ve yine İmam Rabbani Hazretleri şöyle devam ediyorlar. Manevi haller tamamen şeriata bağlıdır. Şeriat hallere bağlı değildir. Ben şu halleri yaşıyorum, şeriat budur değil. Şeriat budur, öncelikle yaşadığım haller şeriata uyuyorsa bir değeri var. Şeriata uymuyorsa o hal ister uykuda olsun, ister uyanıklıkta olsun, ister farklı bir alemde olsun, bunun geçerliliği yoktur. Çünkü şeriat sağlam ve kesindir. Şeriatın doğruluğu vahiy ile sabittir. İnsanın yaşadığı hallerse zannidir, keşif ve ilhamla sabittir. Dolayısıyla insanın bizatihi kendisinden kaynaklanan delillerdir. İlhamlar, keşifler, kerametler. Ama şeriat vahiy ile sabittir. Şeriat vahiy ile sabit olunca Allah'ın rızası oradadır. Öyleyse her hali o mizana koymak gerekir. İşte İmam Rabbani Hazretleri'nin belki ikinci bin yılın müceddidi olarak isimlendirilmesinin en önemli sebeplerinden birisi budur. Hazret böyle adeta sımsıkı diğer eliyle yapışmış insanları şeriat çizgisine çekmeye çalışıyor. Ve bunu o kadar da güzel bir misalle izah ediyor ki İmam Rabbani Hazretleri buyuruyorlar, bir vakit farz namazı cemaatla eda etmek binlerce çile doldurmaktan daha faziletlidir. Bununla birlikte şer'i esaslara riayetle birlikte yapılan zikir ve tefekkürler de çok faziletli ve ehemmiyetlidir. Yine onun bir başka sözünde İmam-ı Rabbani Hazretleri, insanın vereceği bir dirhem zekat niyetiyle vereceği bir dirhem zekat, bunun dışında yapacağı bin dirhem sadakadan, hayırdan daha faziletlidir. Çünkü zekat insanın üzerine farzdır. İnsan şöyle deme hakkı yok yani. Ya Rabbi ben bin dirhem hayır yaptım, bu hayırdan bir dirhemini sen benim zekatım sayıver deme hakkı yok. Zekatı bilecek, bu Allah'ın emridir. İster bir dirhem olsun, ister bin dirhem olsun, ister bir lira olsun, ister bin lira olsun, o zekatı zekat niyetiyle bu Allah'ın emridir, bu şeriatın bir gereğidir diye verecek. Diğer harcamalarını da istediği şekilde yine Allah'ın rızasına uygun olarak yapmak durumunda olacak. Bir evladına yazdığı mektubunda ise İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurur aziz dinleyenlerim. Yavrucuğum, vakitlerimizi daima Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye harcamalıyız. Alışveriş bile olsa yüce şeriata uygun olarak yapılan her iş zikir kabul edilir. Yeter ki yüce şeriata uygun olsun. O halde bütün hal ve hareketlerimizde şer'i hükümlere riayet edelim ki bunların hepsi zikir sayılsın. Zira zikir gafleti bertaraf etmektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri zikri böyle tarif ediyor. İnsanın gaflet halini, uyku halini, şuursuzluk halini terk etmesi. Neyi nasıl yaptığının hep farkında olması. Ne zaman bütün fiillerimizde İslami emir ve nehilere uyarsak, işte o zaman emir ve nehilerin sahibinden gafil olmamış, yani Cenab-ı Hak'tan gafil olmamış, onu daima zikretmiş oluruz. Gerçekten aziz dinleyenlerim, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu sözü böyle altın harflerle evimizin kapısına, odalarımızın kapısına yazılacak bir söz veya avcumuzun içine yazılıp her an baka baka okunup ona göre yaşanacak bir söz. Ne diyordu Hazret? Ne zaman bütün fiillerimizde İslami emir ve nehilere uyarsak, işte o zaman bu emir ve nehilerin sahibi olan Cenab-ı Hak'tan gafil olmamış oluruz. Yolda yürürken, bir yere bakarken, bir söz söylerken, bir iş yaparken, bir yazı yazarken, Allah Teala'nın o işle ilgili emrine, nehrine insan uyuyorsa, bize o emir ve nehi veren, yaratandan, vahiy gönderenden gafil olmamış oluyor. Bu halde işte bir zikir hali olmuş oluyor. Tabi insan bu şer'i emirleri yerine getirdikten sonradır ki ancak tasavvufa yönelmesi, ihlası bulma gayreti içerisinde olması gerekir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tespitlerine göre bunun içinde şöyle buyuruyor Hazret, İtikat ve amele dair iki kanat elde ettikten sonra Hak Teala'nın lütuf ve inayetiyle takva ehli kişilerin yoluna girmek icap eder. Fakat daima Hazret hep ilk basamak olarak ilim ve ameli önümüze koyuyor. İlim basamağı, sonra amel basamağı, ondan sonra da takva ehli kişilerin yoluna bu iki basamaktan geçerek yürümek. Rabbani Hazretleri'nin tasavvuftan, seyri sülükten anladığı bu. Yani ilimsiz, amelsiz bir tasavvufi hayatta mümkün değildir ona göre. Bu yola girmenin gayesi, itikat ve amel hususunda bildirilenlere ilavede bulunmak veya onların haricinde yeni bir şeye ulaşmak değildir. Zira böyle bir şey ayak kaymalarına götüren, insanı asıl maksattan uzak beklentilerdendir. Tasavvufa girmekten maksatsa, itikadın şek ve şüphe ile sarsılmaması için insanın bir yakin hali kazanması, insanın itminana, tamamen gönlün huzurlu hale gelmesine ulaşmasıdır. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta, agah olun ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain hale gelir. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulub. Tasavvufa girmenin bir diğer maksadı da salih amelleri rahat ve kolay bir şekilde yapabilmek, nefsi emmareden kaynaklanan tembellikten, inatlıktan, zıtlaşmaktan kurtulup bunları hayatımızdan nefyedebilmektir. Ve bu bahisle ilgili olarak buyuruyorlar yine Hazret, bugünkü sohbetimizin son cümleleri olarak, zahirimizi yani dışımızı şer'i ölçülere uygun şekilde tezyin ettikten sonra amellerimize gaflet bulaşmaması için iç dünyamıza, batınımıza yönelmeliyiz. Çünkü gaflet denilen hadise insanın içinde olan bir şey. Dolayısıyla iç dünyamızdan gafleti, dalgınlığı, perişanlığı, dağınıklığı gidermek ve böylece amellerimizde şer'i ölçüleri korumanın iç dünyamızdan yolunu açmak gerekir. Zira batın desteği olmadan zahirimizi şer'i hükümlere uygun hale getirmek çok çetin bir iştir. Eğer iç dünyada bir dağınıklık, bir gaflet varsa insanın dışından şer'i ölçüleri koruması pek de kolay olacak bir husus değildir. Rabbani'nin tespitlerine göre. Alimlerin vazifesi fetva vermektir. Ehlullah'ın işi ise ameldir. Batına ehemmiyet vermek, zahire de ehemmiyet vermeyi icap ettirir. Batınla meşgul olurken zahiri ihmal eden kimse de zındıktır. Ben içimi düzeltiyorum deyip de amellere dikkat etmezse, zahiri şer'i hükümlere dikkat etmeyen insansa, ne kadar batın iddiasında bulunursa bulunsun aslında bir zındıktır buyuruyor. Ne yazık ki aziz dinleyenlerim, günümüzde bu tip zındıklıkları daha çok müşahede ediyoruz. Ağzından bal akan bir takım insanların tasavvuf adına hayatlarına bakıldığında onların şeriatla kendilerini haşa mükellef görmediklerini anlıyoruz. Şeriatın zahirinden bahsetmeden batını bir takım neşelerden, hazlardan, keşiflerden, ilhamlardan bahsetmek insanı zındıklık yoluna götürür. Zındıklık ne demek? Allah'ın şeriatını tanımamak demektir. Onun için de bu noktada çok hassas olmak gerekiyor. Efendim ben iç dünyama çok yöneldim deyip de kendisini şeriattan bigane gören, mesul görmeyen şeriattan insanlarla da, çevrelerle de bir ülfet halinde olmamak gerekiyor. Çünkü asıl olan şeriattır. Batını ise onu takviye edecektir, onu tahkim edecektir. Batini hallerimizin sıhhatini gösteren en iyi ölçü de zahirimizin şer'i ölçülere göre tanzim edilmesi ve istikamet üzere olmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin en önemli tespiti bu. Hasılı zahir ile batın birbirini tamamlayan iki unsurdur. Biri olmadan diğeri daima noksandır. Batından kaynaklanmayan zahiri hassasiyet noksandır. Ama zahiri olmayan batınsa tamamen bir zındıklıktır. Cenab-ı Hak bu iki halden de bizleri korusun. Zahirimizle batınımızla Hakk'ın rızasını elde eden kullarından eylesin aziz dinleyenlerim.